Evet, sanıyorum bu sefer başardık.
Merhaba Çağrı, iyi akşamlar.
Evet, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Kullandığımız canlı yayın aracımızda bir sıkıntı vardı. En azından yayının başlatılmış konusunda. Genel olarak zaten
Evet.
WhatsApp, Facebook, Instagram gibi mecralarda da sıkıntı vardı. Hatta ben şimdi şuradan tekrar bir yayını kontrol edeceğim. Hakikaten yayında mıyız? Merak ediyorum.
Evet, şu an girmiş gözüküyoruz.
Evet,
Tam da
şu an.
konumuza uygun oldu yani.
Evet, tabii
Yaşadığımız sıkıntı.
dijitalleşme bugünün ana başlık konusu. Ahmet'le beraber dijitalleşmeyi konuşuyor olacağız. Tabii dijitalleşmek eskisi kadar zor değil ama sürdürülebilirlik
Anla.
oldukça önemli.
Aynen
O
öyle.
zaman evet, tekrardan herkese merhaba diyerek ben başlamak istiyorum.
Aynen.
Bugün
Herkese merhaba.
dijitalleşmeyi ve dijital ikizleri konuşacağız. Biliyorsunuz son yılların hem işte dünyanın önemli hub'larında sürekli konuşulan, sürekli proje geliştirilen önemli bir konu dijital ikiz konusu. Bizim de işte İNEDİ'de Ar-Ge şirketinde çalıştığımız ana başlıklardan biri. Bugün bunu konuşacağız Ahmet'le birlikte. Nedir, nereden gelir, niye dijitalleşiyoruz, nereye doğru gidiyoruz, hedefimiz nedir? Şimdi tabii ben bir temelinde bir dijital ikiz tanımı yapmak istiyorum.
Lütfen.
Tabii dijital ikiz dediğimiz kavram da kendi içerisinde aslında beş farklı derece içeriyor. İşte çok temelde bir aletin ya da bir prosesin dijital ikizinden anlayacağımız şey aslında işte sensörler vasıtasıyla ya da diğer veri aktarım araçları sayesinde bilgisayar ortamına aktarılan verinin bir şekilde görselleştirilmesi. Tabii bu
Evet.
bizim ilk adımımız. Bu verinin toplanması sonrasında bunun farzı misal işte bir arabanın dijital ikizini çıkartıyorsak, diyelim ki onun üç boyutlu bir görselleştirilmiş hali üzerinde bu verilerin gösterilmesi, tabii bu önemli bir adım. En nihayetinde bir prosesin veya herhangi bir aletin, aracın sürekliliğinin sağlanması için tabii onun bir şekilde izlenebiliyor olması lazım.
Doğru.
İşte bu veriyi kaydetmeye başladığınız zaman da bir başka dijital ikiz seviyesine geçmiş oluyorsunuz. Kaydettiğiniz veriden anlamlı analizler yapmaya başladığınız zaman da bir üst seviyeye geçmiş oluyorsunuz. Tabii burada önemli olan şey, şimdi bir fiziksel bir obje var, bir de dijital bir objemiz var ve bu ikisi arasında bir data link var. İşte verinin aktığı bir link var. Tabii bu iki yönlü olabiliyor. Tabii dijital ikizin daha ilkel seviyelerinde bu sadece işte fiziksel nesneden işte dijital
Evet.
ikize doğru akan bir veri akışı söz konusu. Ama tabii bu piramitle yukarılara doğru çıkmaya başladığımız zaman artık dijital ikizden fiziksel asete doğru da bir veri akışı mümkün.
Doğru.
Mesela işte çok İşte arabadan bahsettik. İşte baktık ki dış ortam sıcaklığı eksi 5 derece. Bunu dijital ortamda gördüğümüz zaman işte bir de arabanın iç sıcaklığı var. Diyelim ki o da 8 derece. Tabii bir insan konforunu düşündüğümüz zaman işte bu derecenin diyelim ki 25 dereceye kadar çıkması gerekiyor.
Doğru.
Tabii bunu bir şekilde bir operatör dijital tarafta gördüğü zaman evet şey diyebiliyor, sıcaklığı 22 dereceye çıkartalım diyebiliyor dijital
Evet.
ikiz tarafında. Bu arabaya bir iş emri olarak geri dönüyor. İşte oradaki kaloriferi, işte aracın bilgisayarını yöneterek işte aracın içini 22 derece sıcaklığı ulaştıracak kadar çalıştırabiliyoruz.
Doğru.
Tabii bunun bir üst seviyesi de artık tamamen otonomlaşmış bir sistem. Bir operatöre gerek kalmadan işte buradaki iş emirlerini dijital tarafta, fiziksel taraftan gelen veri üzerinde çalışılan bazı matematiksel modellemelerle iş emirlerinin çıkartılması ve fiziksel asetin bir şekilde dijital taraftan gelen otomatik emirlerle yönetilebilmesi. Dijital ikizin son seviyesi de aslında şu, işte diyelim ki aracımız trafikte ilerliyor ve yol üzerindeki her aracın işte bir dijital ikizi var. Ve bunlar kendi aralarında haberleşmeye başladıkları zaman da dijital ikiz kavramının son seviyesine gelmiş oluyoruz. Aslında bugünlerde çokça konuştuğumuz bu yenilikçi teknolojilerin birçoğu da aslında bu seviyede gerçekleşiyor. Şimdi ben bunu tabii araba üzerinden verdim ama burada şöyle bir şey var. İşte fabrikalar, üretim bantları, işte üretim bantlarından bazın işte pazar yerlerine sunulması, pazar yerlerinden toptancılara ulaşması, toptancılardan işte yine farklı yollarla, farklı kanallarla son kullanıcıya ulaştırılması tabii. Süreci de tamamen dijitalleştirilebiliyor. Buradaki işte bu dijital ikizin son seviyesi dediğimiz işte birbiriyle iletişim kurabilen dijital ikizleri de düşündüğümüz zaman işte düşünün ki bir internet sitesi satış yapıyor. İşte A ürününden diyelim ki gelecek ay 10 tane satış yapacağını farz ediyor. İşte o arka taraftaki dijitalleşmiş hesaplama modülünden. Ne oluyor? Oradan bir iş emri çıkıyor. Toptancı ithalat diyelim. İşte onun tarafındaki dijital iş modeline, oradan fabrikaya, işte fabrikada işte üretim işte gelecek ay işte gelen bütün toplam talepleri de göz önüne alarak işte 20 tane olacak. Evet. Buradan işte iş emirleri şekliyle ilerleyen bir süreç ortaya çıkabiliyor. Şimdi bizim gelecekte çok hayal ettiğimiz şey, hani bu pazar yerleri var ya Ahmet, internette işte.
Evet.
O pazar yerlerinin aslında işte dijital ikizlerin dahil olabileceği pazar yerleri olması, işte onun arkalarında çalışan o yapay zeka modüllerinin bu alışverişi yapabilecekleri bir sistematiğe doğru gitmesini bekliyoruz biz dünyanın. Tabii ne kadar bir gelecekte olacak çok bilemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani bu konudaki yatırımlar veya işte bu yeni teknolojilerin topluma ya da sektörlere nüfus etme hızını çok ölçemiyoruz. Ama dünya buraya doğru gidiyor. Bir şekilde de gelecekte işte birçok girişim bu alanlarda faaliyet gösterecek diye düşünüyoruz. Tabii burada birçok farklı iş kolu var. İşte üç boyutlu modeller tabii. Önemli bir iş kolu olacak. İşte sensör teknolojileri elbette ki nesnelerin interneti, işte arka tarafta öneri sistemleri, işte makine tabii. Öğrenmesiyle işte ne bileyim proses optimizasyonu. Çünkü burada şey önemli, işte biraz önce dedik ki arabanın sıcaklığı 22 evet. derece olsun ama bunu çıkartacak, bu kararı doğru. Ortaya çıkartabilecek sistematik nasıl
karar bir sistematik? Karar destek sistemi çok önemli, doğru.
Buralarda birçok fırsat var. Hem Ar-Ge konusunda hem de işte girişimcilik konusunda, inovasyon konusunda çok fazla fırsat var diye düşünüyoruz. Türkiye'de tabii önemli şirketler, dünyada da önemli şirketler buralarda yatırımlar yapıyorlar. Evet. Benim bildiğim, tabii çok bildiğimiz işte Tesla örneği var. Singapur şehri var mesela. İşte Singapur şehri biliyoruz ki artık dijitalleşme olgunluğu çok üst seviyeye çıkmış bir şehir.
Aynen.
İşte bizim yine yurt dışı projelerimizde bir proje ortağımız olan Siemens var. Onların çok tabii büyük çalışmaları var. Bosch var. Mesela Bosch'un açık kaynak kodlu çalışmaları var.
Çalışmaları var.
Bu dijital ikiz altyapısının kurulmasına yönelik bu Eclipse Foundation altında, hani Eclipse'i biliyoruzdur bu. İşte Java geliştirme tool'u. işte o Eclipse Foundation aslında o bir vakıftır biliyorsun. Yazılım geliştirme, evet. Teknoloji geliştirme vakfıdır. Onun altında birçok açık kaynak kodlu proje vardır. Tam sayısını bilmiyorum. Yüzlerce farklı proje var. Dünyanın en büyük şirketlerinin desteklediği projeler. İşte evet. Orada mesela Bosch'un da bir projesi var. İşte bu dijital ikiz altyapısının sağlanmasına yönelik yazılım çözümleri var. Bunun gibi çok şirketin yaptığı çok önemli çalışmalar var ve bu ülkemizde de bir şekilde önemli bir sektör. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de dijitalleşme oranları oldukça düşük. İşte en dijital üretim tesislerine bile gittiğiniz zaman orada çok büyük ihtiyaçların olduğu tespit edilebiliyor diyerek bu başlangıçtan sonra sözü sana devredeyim Ahmet.
Çok teşekkürler. Çağrı, çok güzel bir giriş yaptın. Aslında bu dijitalleşmenin getirdiği kaçınılmaz bazı değişimler olacağı kesin. Dijital ikiz kavramına girdiğimizde aslında sen de güzel tanımladın. Benim de çok sevdiğim böyle kısa ama birebir oturan bir tanımlama var. Fiziksel ve dijital dünya arasındaki köprü olarak tanımlanıyor. Gerçekten de böyle dijital ikiz. Evet. Aslında sen teknik olarak da bu dijital ikiz uygulamalarını teknik olarak da detaylandırdın. Ben de burada hani fayda boyutunda birazcık konuya değinmek istiyorum. Yani dijital ikizi niye tercih ediyor firmalar? Özellikle firma boyutuna düşünürsek. Hani dijital ikiz senin de belirttiğin gibi fiziksel bir nesnenin dijital bir kopyası. Yani bu tam olarak tanımı bu şekilde açıklayabiliriz. Ya bir de şöyle bir faydası var tabii. Çok karmaşık teknolojiler veya karmaşık ürünler üzerindeki tümleşik bir veriyi model ve analiz aracı olarak yeri geldiğinde ürün tasarımı, yeri geldiğinde simülasyon olarak da kolaylıkla önümüze koyuyor.
Ya bu şimdi noktada... Ahmet, burada simülasyon dedin de tabii dijital ikiz kavramının ilk ortaya çıktığı nokta NASA'ymış.
Mesela, evet doğru. Aynen. 2002 yılında
uzay
galiba.
Mekikleri aynen. Üzerinde işte yapılacak şeyler fiziksel asit üzerinde yapılamadığı için işte bir aynen. Onun fiziksel kopyası oluşturulmuş.
Aynen.
Orada denemeler yapılmış. Eğer orada bir sıkıntı çıkmazsa işte uzaydaki asete de bir şekilde o emiller gitmiş. Yani aynen. Simülasyon burada anahtar kelimelerden biri.
Kesinlikle. Hatta Tom Hanks'in oynadığı bir film vardı, belki hepimiz hatırlarız. Orada hani uzaya gidip Ay'a giden, daha doğrusu astronotların yaşadığı bir mahsur kalma durumu vardı. Oradaki ortamlığı birebir simüle ederek, yani aslında o filmdeki görüntü o dijital ikiz kopyasına benziyor. Oradaki ortamı, hava işte basıncından ya da kabin basıncından tutun işte oradaki arızalara kadar, yani aynı simüle ortamı, aynı kabin içerisindeki aynı arızaları yarattılar. Aynı oksijen seviyesine düşürdüler. Aynı astronotların aynı duruş pozisyonlarına getirip birebir oradaki sorunu çözmeye yönelik bir şey, teknik geliştirdiler. Bir dijital ikiz aslında oluştururlar. Birebir aynı o uzay kabininin aynısını yapmaya çalıştılar. Ve o şekilde de sorunu çözüp onların tekrar dünyaya geri dönüşünü sağlamışlardı. Aslında bu örnek senin söylediğin konuyu da destekliyor. Tabii buradan da yine yola çıkarsak nasıl bir fayda sağladı? Hem süre anlamında büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani ne yapılabilirdi? İşte aynı roketin yeniden yapılması, işte mevcut sorunları tahminlerle vesaire giderilmesi derken herhalde astronotlar artık yıllarca gökyüzünde, yani aynı uzay boşluğunda kalırdı. Evet. Bu süre açısından büyük bir avantaj sağlıyor tabii ki. Onun dışında maliyet anlamında da tabii önemli bir azaltma yönünde fayda var. Ekipmanların ve varlıkların tabii ömrünü uzatıyor bu noktada bakıldığında. Ve tabii ki en önemli faydalarından biri de ürünlerin daha iyi tanınabilirliğini, yani firma tarafından üretilecek ürünün daha iyi tanınmasını ve anlaşılabilmesine de büyük bir olanak sağlıyor. Yani firma içinde. Çünkü yapacağı testlerle veya geliştirmelerle bu imkanı sağlıyorlar ve ürünü de tabii piyasaya sürmeden önce dijital ikiziyle ne gibi avantajlar veya dezavantajlara sahip olduklarını ölçebilme şansları var. Sen de aslında biraz önce bahsettin. Dijital ikiz kullanım alanı çok geniş. Yani tarım sektöründen spor faaliyet alanına kadar her yerde var. Yani rüzgar türbinlerinde bile dijital ikizler kullanılabiliyor.
Var.
Ondan sonra hatta işte kentsel dönüşüm projelerinde veya kentsel planlamalarda da bu tarz üç boyutlu topografik dijital ikiz çalışmaları yapılabiliyor.
Var. Öyle de gelişmiş bir yazılım var şu an halihazırda kullanılan.
Aslında sen şeyden bahsedin, Singapur olayından. Bunun dışında Formula 1 mesela yarışlarında da kullanılıyor. Burada hani sensörler vasıtasıyla otomobil yarışlarında sürücülerin performansları iyileştirmek için dijital ikiz teknolojisi yine hemen hemen tüm firmalar tarafından kullanılıyor. Tıp alanında çok büyük bir etkisi var dijital ikiz teknolojisinin. Burada bireyin tabii genomik yapısı, fizyolojik özellikleri ve yaşam tarzı gibi kişiselleştirilmiş verileriyle ilaç oluşturmaya yönelik bir modelleme yapılabiliyor. Bu çok önemli. Bu da tabii yine aynı şekilde bu tarz çalışmalarda süre anlamında, maliyet anlamında, tıp alanında da büyük bir nasıl söyleyeyim, avantaj sağlıyor tabii çalışan uzmanlar için, doktorlar veya hekimler, bilim insanları için oldukça önemli. Sen de aslında biraz önce yine bahsettin. Nesnelerin internet kavramı da dijital ikiz çalışmalarında olmazsa olmaz. Çok önemli. Çünkü fiziksel nesnelerin üzerine yerleştirilmiş olan sensörler vasıtasıyla bu sensörlerin izlediği tüm veriler bulut tabanlı bir sisteme bağlanıyor ve ürünün gerçek zamanlı olarak bütün verilerinin alınmasını mümkün kılıyor ki bu dijital ikiz teknolojisinde çok önemli, sensör teknolojisi de. Nesnenin interneti artık zaten hepimizin aşina olduğu bir kavramlardan birisi oldu.
Yani
Bu ne,
evet.
yani nesnenin interneti ne? İki nesnenin birbiriyle konuşması diyebiliriz. Çok basit bir seviyede açıklamamız gerekirse. Dijital modeli fiziksel dünyanın bütün özelliklerini yansıtan gerçek bir ikiz haline getirmek için gereken verileri oluşturmamıza, bunları paylaşmamıza ve hatta arşivlememize de yardımcı oluyor nesnelerin interneti. Aslında hepsini tek bir başlıkta özetlememiz gerekirse, özellikle ilerleyen yıllarda dijital ikiz kullanımı kesinlikle büyük bir artış gösterecek. Ve kullanım alanları da görünen o ki oldukça genişleyecek. Çünkü şöyle, gerçek dünyada gerçekten yapılması çok pahalı ve riskli olan denemeler dijital ikiz teknolojisi kullanılarak özellikle fiziksel dünyaya aktarıldığında bu riskler ve maliyetler oldukça azaltılacak. Ve bol bir şekilde hem zaman hem de mali tasarruf sağlayacak kişiler veya firmalar üzerinde. Bu noktada da dijital ikiz yönteminin kullanılması büyük ihtimalle gelecekteki iş yapma yöntemlerinde de büyük köklü değişikliklere sebep olacak. Yani bu dijitalleşmenin de tabii getirdiği bir sonuç olarak bu dijital ikiz yönteminin kullanılması da gelecekteki iş yapma yöntemleri, insan kaynağının farklılaşması veya çeşitli mesleklerde uzmanlaşma noktasında da büyük değişiklikler yaşatılacağına inanıyorum. Bu şekilde ben de dijital ikiz kavramını özetleyebilirim. Peki mesela Çağrı, bildiğim kadarıyla sizin firmanızda da bu tarz hani çalışmalar yapılıyor.
Var var.
Hani çok
Oldukça
özele
yoğun
belki
yapılıyor.
hani ticari gizlilik boyutuna girmeden hani ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz bu konuda? Yaşadığınız zorluklar ne? Hani eleman istihdamı noktasında olabilir, projenin yürütülmesi noktasında olabilir. Hani kısaca bize biraz tecrübelerini aktarabilecek misin?
Tabii. Ya şimdi tabii dijital ikiz kavramını tabii bir oraya geleceğim ama daha evvelinde tabii işin anlaşılabilmesi için biraz dijitalleşmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi dijitalleşmekten işte biliyoruz her yerde işte Türkiye'nin her yerinde böyle dijital dönüşümler konuşuluyor. İşte her yeri dönüştürelim. İşte dijital dönüşüm işte liderleri var neredeyse artık. Bütün büyük üretim tesislerinde var. Oldukça önemli bir konu. Tabii burada dijitalleşmeden kastımız ne? Belki biraz oradan başlamak lazım. Tabii bir nesnenin ya da bir üretim sürecinin üzerine işte sensörler takıp o sensörlerin topladığı verileri bir şekilde bir yerde görsel kılmak ya da işte o verileri biriktirmek, tabii dijitalleşmek kavramının işte ilk adımlarından biri. Burada çok temel amacımız yaptığımız işin matematiğini bulmak, işte denklemleştirmek, işte matematikleştirmek, işte bir formülize etmek yaptığımız işi. Neden? Çünkü simülasyon yapacağım. Bu arada Ahmet düştü. Evet. Tekrar geldi. Ahmet'i tekrar alıyorum. Evet Ahmet düştün mü? Tekrar geldin. Evet. Yaptığımız işi tabii yaptığımız işi formülize edebilirsek işte o formüller üzerinden simülasyonlar yapabiliyoruz. İşte neyin ne olması gerektiğini
Evet.
çıkartabiliyoruz. Mesela ürün kalitemin artması için nasıl bir işte ürün üretim sürecimi ya da oradaki parametreleri nasıl set etmeliğimin cevabını buradan elde edebiliyoruz. Tabii aslında dijitalleşmekten işte dijital ikizlerden kastımız bu bizim. Bunun biraz daha dijitalleşmenin üst seviyeleri bizim için önemli. İşte otonom sistemler üretebilmek bizim için çok önemli. İşte oradaki kalite sonucunu işte kalite kontrol sonucundan çıkan sonuçları daha yukarıya çekebilmek, işte ürünüm daha kaliteli olsun, ürünüm daha kaliteli olurken daha az enerji harcayayım, işte karbon ayak izim daha düşsün gibi sonuçları buradan yola çıkarak varabiliyoruz. Şimdi dijital ikiz geliştirmek oldukça sıkıntılı bir konu çok temeline bakarsak. Çünkü bu kadar çok farklı sensörden gelen verinin işte gruplanması, işte o tink kavramı içerisinde yerleştirilmesi, bu tinklerin işte sıralanması, işte birbirleri arasındaki ilişkinin bulunması başlı başına zor bir iş. Ama burada Ahmet tabii önemli olan şey şu. Şimdi bir fabrikanın ya da bir aracın yani dijital ikizini tek başına yapabilirsin. Okey, bu süper bir şey. Ama artık ihtiyaç bu değil. İhtiyaç daha böyle her yere uygulanabilir süreçler tasarlayabilmek. İşte ben bir dijital ikiz yazılımı yaptıysam işte bunu salça fabrikasına da uygulayabilmeliyim. Araba fabrikasına da uygulayabilmeliyim. Yani her şey aslında benim yönetebileceğim şekilde tasarlanmalı.
Önemli bir
Ve
nokta burası.
Tabii bu işin ticarileşmesi anlamında oldukça önemli. İşte ben bir fabrikaya giriyorsam her şeyi sıfırdan yapacaksam oradaki proje 3 senede bitmez.
Doğru.
Her girdiğim fabrikada 3 sene çalışacaksam yani o fabrikanın da bir işine yaramaz.
Doğru.
Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde oradaki dijitalleşme sürecini hayata geçirebilmeliyim. Bunun için de uygun yazılımsal altyapılar üretmeliyim. Yani bizim İğne'de de odaklandığımız şey bu aslında çok temelde. Çünkü her yere girip 3 sene uğraşacaksak yani ne biz o işten bir para kazanabiliriz ne de hani o işi yaptığımız yer bundan bir kısa vadede fayda sağlayabilir. Oldukça zorlu bir süreç ortaya çıkacaktır. Bunun mümkün olduğu kadar az kodla gerçekleştirmek oldukça önemli. İşte bu son dönemlerde Avrupa Birliği tarafında da gördüğümüz projeler genelde böyle. İşte bir operatörün bilgisayar başında görsel arayüzler kullanarak bir sürecin ya da bir aracın işte dijital ikizini inşa edebiliyor olması. Temel esas yeni bu alandaki yenilikçi çalışmalar bunlar. Tabii bunun bir işte mekanik tarafı var. İşte sensörler takılacak. İşte orada bazı veri toplama araçları tabii yerleştirilecek. O mekanik kablolama olabilir ya da wireless vesaire veya diğer protokol üzerinden veri akışları olabilir. Ama bunun bu yazılımsal tarafını bu şekilde çözmek yönünde çalışmalar var. Tabii bir diğer önemli çalışma buradaki yapay zeka çalışmaları. Bu dijital ikizin aslında bizim elimizi güçlendirdiği tarafı işte simülasyonlar yapabilmek ya da o prosesi otomatik olarak o dijital ikizin yönetmesi. Bunun için de orada bir yapay zeka altyapısı gerekiyor. Bu da ciddi anlamda zor bir süreç. Çünkü her fabrikadaki veya her
Doğru.
cihazdaki süreç bir diğerinden farklı oluyor. Buralarda da artık konuşulan şey her yere uyum sağlayabilecek yenilikçi genel bir şey de üretmek ama oldukça zor. Bu
Tabii
konularda
ki.
da şöyle şeyler var artık. Bu dijitalleşme çalışmaları altında işte bu AutoML kavramı oldukça öne çıkıyor son dönemlerde. İşte bazı karar alma süreçlerinin otonomlaştırılması ciddi anlamda bu dijital ikiz kavramını da destekler bir şekilde ilerliyor. Ama AutoML'e tabii şimdilik girmeyelim. Oldukça tabii o da kendi başına bir konu ve oldukça zor.
Zor.
Biliyoruz ki dünyanın en büyük şirketleri bu konuda uğraşıyor. İşte bu tool'lar çıkıyor her gün farklı farklı. Hala yeterli olgunluk seviyesine erişmediğini düşünsek de bu çalışmalarda dijital ikiz çalışmalarını önemli derecede etkiliyor. Tabii
Doğru.
dijital geliştirmenin kısa zamanda olması için de işte bu taraftaki çalışmalarda oldukça önemli. Çünkü
Doğru.
Ahmet, hani gelecekte işte dünyada bir biliyorsun üretim bandı vardır. İşte ham madde diyelim ki Afrika'dan çıkar, işte Çin'e gider, Çin'de ara mal üretilir. İşte oradan diyelim ki Japonya'ya geçer, Japonya'da o ara mallar birleştirilip makine ortaya çıkar. O makine diyelim ki işte Finlandiya'daki bir antrepoya iner, oradan Avrupa'ya dağılır. Şimdi bu hikaye gün geçtikçe artık dijitalleşiyor ve artık dünya ticaretinde yer alabilmek için de bir şekilde bu dijitalleşmenin içinde olmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla
Kesinlikle.
bizim yaptığımız
Doğru.
çalışmalar da bu yönde. Bir diğer sorun iş gücü konusuydu. Tabii bu konularda Türkiye'de tabii iş gücü bulmak çok kolay değil. Çünkü çok özel konular, herkesin çok çalışmadığı konular. Hani ne bileyim
Evet.
içinde çalışmadan da deneyim elde edeyim. Hani bir web sitesi yapmak gibi bir şey değil.
Değil,
İçinde
tabii ki.
çalışmadan da öğrenemeyeceğim bir konu. Dolayısıyla buralarda insan yetiştirmek çok kolay değil. Öyle
Aynen.
diyerek de soruna cevap
Aynen.
vermiş olayım.
Aynen. Teşekkürler. Aslında önemli bir konuya yine değindin. Bu noktada biliyorsunuz yakın zamanda zaten Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz de yayınlandı. Senin önemli belirttiğin konular kapsamında hani hükümetler veya devletler boyutunda da artık önemli kararlar alınıyor. Hem bu teknolojilerin geliştirilmesi hem de biraz önce bahsettiğin gibi yine nitelikli insan kaynağının sağlanması yönünde çeşitli politikalar üretilmeye çalışılıyor. Bu ulusal yapay zeka stratejisi ile ilgili de zaten bir özel programda yapmıştık. Yine dinleyicilerimiz orada detayları elde edebilir. Tabii dijital ikiz konusuna baktığımızda hani bu kavramı söyleyip çok önemli demek yeterli değil. Senin de belirttiğin gibi altında çok fazla farklı
Çok
teknolojiler veya
farklı olanlar var.
evet
Çok fazla iş fırsatı var aslında
çok fazla
bakarsak.
aynı hani bir dijital yani şey gibi düşünelim bir ağaç dalı gibi düşünürsek örneğin dijital ikizi tepeye koyduğumuzda altında yani örneğin büyük veri var mı? Var. Veri analitiği var mı? Var. Nesnelerin interneti var mı? Var. Bilgi güvenliği var mı? Kesinlikle var.
Var,
Bulut
robotik var,
robotik kesinlikle var.
sensör teknolojileri var,
Sensör
veri
teknolojileri
aktarım
var.
teknolojileri
Aynen.
var.
Hatta belki geniş band teknolojileri de olabilir. Kuantum
Tabii.
teknolojileri olabilir.
Oo,
Ekran
bilmiyorum.
teknolojileri de girebilir. MEMS, NEMS gibi hani bu mikro nano optoelektronik alanları, gömülü sistemler, mekatronik sistemler, robotik işte senin belirttiğin gibi. Hani pek çok alanı kapsıyor. Yani bilgi ve iletişim IT alanındaki sektörlerin böyle önemli oyuncuları dijital ikiz kavramının altında zaten yer alıyor. Onun dışında tabii sektörel olarak da baktığımızda örneğin bu dijital teknolojiler özellikle son dönemde bu pandeminin de etkisiyle beraber sağlıkta özellikle dijital teknolojiler çok popüler bir noktaya geldi. Biraz da zannediyorum nasıl söylenir? Mevcut şartların evrilmesine bağlı olarak sektörel bazı öne çıkmalar olabiliyor. Yani işte bu pandemiden dolayı özellikle sağlıkta dijital teknolojiler son 2 yıldır çok önemli bir gelişim sürecine girdi diyebiliriz. Onun dışında mesela bu Tesla veya çeşitli otomotiv firmalarının yaptığı projeler sayesinde otomotiv sektöründe de özellikle dijital teknolojiler, özellikle otonom sürüş anlamında zaten hepimiz yakından takip ediyoruz. Çok önemli boyutlara geldi. Onun dışında yine senin de belirttiğin gibi özellikle ilerleyen yıllarda bu dijitalleşmenin kaçınılmaz hale geleceği kesin. Fabrika otomasyon sistemleri de özellikle dijital teknolojiler anlamında son yıllarda önemli yatırım yapılan alanlardan biri. Bir de senin belirttiğin gibi hani işte bir alanda bir dijital teknoloji veya işte nasıl söyleyeyim dijital ikiz teknolojisi kullanılıyorsa işte bir başka fabrikada o kullanılamıyor. Çok atıl bir teknoloji olarak değerlendirilebilir. Artık hani nasıl derler modüler mi biraz da her yere uygun olabilen hem maliyet açısından da firmaları çok yormayacak teknolojilerde, kompakt teknolojilerde daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor.
Ya burada
Bunun
şöyle
dışında
bir şey var Ahmet, bak bunu da atlamayalım. Ya şimdi özellikle fabrika ya da işte alet edevat üretiminde de elbette öyledir de. Şimdi bir standartlaşma gerekliliği ortaya çıkmış durumda. Ben mesela bir makine üretiyorum, makinemin dijitalini de yapıyorum. Ama bu benim ürettiğim dijital ikiz, işte dedik ki işte dijital ikizleri de kendi aralarında iletişim kurmaları gerekiyor ya. İşte başka bir firmanın ürettiği bir makinenin dijital ikiziyle haberleşebiliyor mu mesela? Ya da bunu sağlayabilecek bir arayüz var mı? Burada önemli bir ihtiyaç işte bu standartlaştırmada tabii var. İşte bu dijital ikizler nasıl inşa edilecek, hangi dilde yapılacak, bu kavramlar işte nelerdir? İşte bunlar birbirleriyle nasıl haberleşecekler? İşte buralarda bir standartlaştırma ihtiyacı var. Bu benim bildiğim kadarıyla işte bazı çalışmalar var bu konularda ama hala işte ciddi anlamda büyük bir eksiklik var. Tabii burada firmaların da makine üretici firmaların da büyük tabii handikapları var. Çünkü onlar da kendi teknolojilerini başka bir yere vermek istemiyorlar, açmak istemiyorlar. Ama buradaki en büyük ihtiyaç bu standartlaştırma durumu. Eğer bunu çözemezsek bu önümüzdeki inanılmaz büyük sıkıntılardan biri olarak görünüyor. Bunu da lafı geçmişken bir anekdot olarak ya da not olarak koymuş olayım.
Doğru, bunlar gerçekten çok önemli. Zaten bu belirttiğin noktalarda hani dediğim gibi hükümet veya devlet politikaları noktasında da bazı önlemler alınmaya çalışıyor. İşte teknoloji yol haritaları kapsamında Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde bu dijital teknolojilerle ilgili bu senin biraz önce söylediğin önemli nokta anlamında da çeşitli önlemler alınmaya çalışılıyor. Onun dışında teknoloji, yapay zeka teknoloji yol haritası, işte büyük veri, bulut bilişim teknoloji yol haritası, güvenlik siber güvenliğe yönelik teknoloji yol haritaları bunların hepsinde senin o belirttiğin konuda standartlaştırmaya yönelik de önlemlerin olduğu maddeler veya politikalar mutlaka var. Bu da oldukça önemli aslında. Çünkü belirlenen teknolojik hedefe ulaşma noktasında özellikle ürün ve sektörel uygulamaların her biri için farklılık olması belki dediğin gibi büyük sıkıntılara sebep olabilir. Ama belli standartlarda pek çok ihtiyaca cevap verecek teknolojiler geliştirmesi gerçekten çok önemli ve bu noktada da gerçekten büyük bir nasıl söyleyeyim bunu başarabilmek önemli bir ticari anlamda da girdi sağlayacaktır. Hem de biraz önce de bahsettik, o kadar fazla alt teknoloji ve sektörler iç içe ki nitelikli insan kaynağı anlamında da önemli bir avantaj yaratacak yeni mezun özellikle arkadaşlara veya sektörde mevcutta çalışmakta olan mühendis arkadaşlar için çok önemli ve farklı alanlarda yeni iş kollarına da mutlaka gebe olacak gibi gözüküyor.
Ahmet,
Bir de
bu arada
mesela
bir soru
ben
gelmişiz de, gerçi çok
tamam
konumuzla alakalı
cevaplayalım.
değil ama
Olabilir.
yönetim bilişim sistemi bölümleriyle düşünceleriniz nelerdir diyor. Kendi çabamızda backend developer ya da frontend
Mesela front-end
developer olabilir
developer.
miyiz? Yani yönetim bilişim sistemleri zaten oldukça, ya hem backend tarafta hem de frontend tarafta
Evet.
çalışan çıkartan bölümler, bu bence
Okumadan
orada
herhalde
bir
olabilir miyim diyor ama kendi
bakın.
çabamla. Yani orayı da okumadan acaba kendi çabamla olabilir miyim diyor. Bir de öyle ben anlıyorum sorusunun içerisinde ama yani yönetim bilişim
Yani
sistem bölümü.
olabilirse tabii orada bir,
Evet.
yani kod geliştirmek için tabii okul okumuş olmak önemli.
Evet.
Çünkü o ne
Tabii.
geliştirdiğinizin, nasıl geliştirdiğinizin farkında olmak çok önemli.
Kesinlikle.
Ama okumadan da olunabilir. Ama ne olacaksınız, o da çok önemli. Ne bileyim, front-end
Tabii.
developer'dan kastımız ne? Backend'den
Çok
kastımız ne?
geniş.
Ama yönetim bilişim sistemlerinin bir önemli vasfı da aslında burada dijitalleşme ile alakalı bir durum. Çünkü dijitalleşmek demek, biliyorsun abi, sadece
Değil.
makineleri dijitalleştirelim değil. Bir dijitalleştirme bir kurumsal kültürdür. Bu kültürde de ben yönetim bilişim sistemlerinin mezunların önemli bir rolü olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o
Kesinlikle.
teknoloji tarafıyla işte o business tarafı birleştirecek ana öğe aslında buradan mezun olan
Aynen.
arkadaşlar. Bu
Tabii.
bölümlerin de çok temel hedefi odur aslında.
Tabii. Bir
Evet.
yayınımızda hatırlıyorsan bilim iletişiminden de söz etmiştik uzun uzadıya. Yani bilim iletişimi veya yönetim bilişim sistemleri gibi alanlar çok önemli. Hani öncesinde bunları dediğin gibi bir şekilde sürece mutlaka entegre etmek gerekiyor. Ama senin dediğin aslında noktalardan biri de önemli noktalardan biri de işte hani backend developer ya da frontend developer. Hani ne yapacağını da çok önemli. Hani belki konunun birazcık dışına çıktık ama hani gerçekten bir hedef noktasında ne yapılacağı, o hedef doğrultusunda ilerlenmesi veya karar verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapmak istiyorum ben gerçekten bu oldukça önemli.
Evet, sen en son bir şey diyordun, ben seni kestim ama istiyorsan devam edebilirsin.
Aslında bu strateji belgeleriyle dijital dönüşme yönelik belirli politikalar çizilmeye çalışıyor. Ondan detaylı olarak bahsediyordum. Burada tabii iç içe geçmiş pek çok sektörden de söz ettik. Ama ya benim için gerçekten burada hani bu dijital dönüşüm noktasında yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramları hani benim için olmazsa olmaz. Bilmiyorum ayrı bir böyle ilgim mi var diyeyim veya hani onları çıkarttığımda sanki bütün puzzle'da hani böyle bulamadığın iki parça olur ya onu her yerde ararsın ve o puzzle hiçbir zaman tamamlanmaz. Hani bu yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramları benim için hep çok önemli oldu ki öyle gibi görünüyor. Yani böyle büyüleyici bir disiplinler arası bir bilimsel alan ikisi de. Bu noktada hani mesela biraz önce arkadaşımızın sorusunu da çok güzel cevap verebilecek iki tane bilim dalı. Yani örneğin nasıl söyleyeyim? Makinelerin mevcut örneklerinden öğrenebileceği bilgilerden bir regresyon analizi yapılabilir. Örüntü sınıflandırması biliyorsun. Onlar yapılabilir. Çeşitli tahmin modelleri geliştirilebilir. Ki bunlar çok hani basit. Ben sadece şeyleri söylüyorum. Konu başlıklarını. Bunları size artık hani sektörlere dağıtabilirsiniz. Her alanda kullanılabiliyor. Bir de mesela bu yapay zeka ile ilgili Harvard Business Review'un 2017'de yaptığı bir çalışmayı daha önce de paylaşmıştık aslında. Firma isimleri gizli ama 835 tane sektörün önüne gelen firmaları da yapmışlar bu araştırmayı ve yapay zekayı neden kullandıkları ile ilgili bir soru sormuşlar. Firmaların genellikle %44'ü, belki bunu daha önce dinleyen konuklarımız yine hatırlayacaktır. %44'ü güvenlik ihlallerini tespit etmek ve engellemek üzerine yapay zeka
Evet,
kullanıyor.
oldukça önemli bir konu.
Oldukça önemli bir konu. Bunun dışında %41'i de kullanıcıların yani müşterilerin teknolojiyle ilişkin çeşitli sorunların çözme noktasında kullanılmış. Bizim aslında ağırlıklı olarak çağrıyla değindiğimiz üretim yönetimi anlamında çalışmaları azaltmak ve kolaylaştırmak anlamında kullanım 3. sırada %34. Bunun dışında satıcıların kullanımında şirket içi uyumu ölçmek için de yine %30 civarlarında bir kullanım olanı var. O yüzden yapay zekanın çok önemli olduğunu inanıyorum. Dijitalleşme noktasında veya dijital ikiz kavramının da içini dolduran önemli kavramlardan ikisi yapay zeka ve makine öğrenmesi diye düşünüyorum.
Tabii ya, şöyle bir
Tabii
şey
sen.
var mesela. Şimdi işte biz üretim bandının işte dijital ikizini çıkarttığın zaman tabii oradan inanılmaz bir veri, tabii ne kadar dijitalleştirdiğine bağlı olarak inanılmaz bir veri geliyor. Hani sen biraz önce şey dedin ya Ahmet, işte o simülasyonlar vasıtasıyla denemeler yapabiliyoruz.
Evet.
Bu tabii inanılmaz büyük bir avantaj sağlıyor şirkette. Diyelim ki işte şey, yani bir gıda maddesi üretiyorsun. İşte ürettiğin gıda maddesinin kalitesinin ya da tadının daha iyi olabilmesi için o proseslerin nasıl olması gerektiğini dijital üzerinden deneyerek bulabilirsin.
Doğru.
Şimdi normalde bu deneyleri o gıda maddesi üzerinde o proseste yapabilmek zor. Çünkü o proses içerisinde tabii gıda ya tabii insan sağlığıyla da çok alakalı bir konu. Oradaki herhangi bir bozulma vesaire tabii çok göze alınmayacağın bir şey. Ama bunu bir şekilde bu simülasyon üzerinden yapabilmen çok mümkün. Ya da ne bileyim işte ortam sıcaklığını herhangi bir üretim prosesinde şuraya çekelim. İşte makinenin hızını buraya çekelim. İşte bunu gerçek ortamda yapsan belki işte o üretim bandını büyük bir zarar vereceksin. Ama bunu dijital ikiz üzerinde yaparsan bir şekilde o zararı vermeden bu deneyleri yapabiliyorsun. Yani deneyebiliyorsun.
Evet,
Ama
çok önemli.
istersen şöyle de bir güzel bir şey var. İstersen dijital ikiz senin yerine bunları deneyebiliyor.
O.
İşte farklı formülasyonları deneyip en nihayetinde en iyi sistem parametrelerini bulabiliyor. En iyi sistem parametrelerini bulduğu zaman da bunu direkt üretim bandı üzerinde kendisi uygulayabiliyor.
Evet.
Gittiğimiz nokta zaten burası. İşte burada da işte kilit kelime yapay zeka. Bu parametreleri nasıl bulacak, o formülasyonu nasıl ortaya koyacak konusunun cevabı da tabii yapay zeka, burada dediğin gibi oldukça önemli bir nokta.
Aynen öyle. Ben bir de mesela bu dijital ikiz kavramına yeniden dönersem, örneğin bu yani bankacılık sektörü, finans sektöründe de oldukça kullanılmaya başlandı dijital ikiz
Ya
kavramı.
orada da çok önemli,
Tabii
evet.
orada da çok önemli. Hani özellikle bu dijital ikiz teknolojilerinin faydalarından yararlanması bankacılık sektörünün kaçınılmaz. Bankacılık ve dijitalleşme deliliğinde özellikle bu mobil uygulamalar anlamında finans sektörü için oldukça önemli.
Tabii.
Bankaların veri tabanlarının güvenliği daha kolay sağlanabilir. Hatalara minimuma indirilebilir. İnsan kaynaklı hatalar özellikle sistemsel hatalara çok daha hızlı müdahale edilebilir. Yani bunlar gerçekten büyük avantajları. Hani bunları söyleyince şöyle gibi algılanıyor belki. Aslında biz hani biraz da süremizin kısıtlı olması nedeniyle de çok tekniğe de girmeden hani dijital ikiz diye bir şey var. Alıyoruz bunu. İşte bilgisayarlarımıza yüklüyoruz ve bütün sorunları, problemleri çözüyor. Bu tarz bir şey değil tabii ki. Bunun altında büyük bir iş gücü ve büyük bir nasıl söyleyeyim, teknoloji yönetimi işi yatıyor.
Evet. Ama o tarz bir şey olsun diye uğraşıyoruz ya.
Yani evet,
Belki ilerleyen
tabii.
10 yıllarda olacak belki de.
Aynen. Hani belki kaçınılmazı o olacak ama şu anki yani durumda
Yok değil.
hani altta çok çalışan algoritmalar, çok fazla denemeler ve bunların sonucunda çıkan en iyi sonuç var diyebiliriz.
Tabii. Çok fazla
Yani
insan gücü var şu anda.
aynen. Yani şimdi örneğin siber saldırı denen kavram. Olası siber saldırı senaryoları bu dijital ikiz kavramıyla hani mesela yaratılıyor. Yani birebir biliyorsun bankanın IT takımları tarafından dijital saldırı yapılarak hani hesapların işte güvenilirliği, işte firewall'ların güvenilirliği gibi testler vesaire yapılabiliyor. Bu tarz hani çalışmalar oldukça faydalı ve hani maliyet ve ekonomi açısından da belki bir ilk yatırım anlamında yüksek maliyet olabilir firma için ama daha
Yani
sonrasında
o
getiri
kaçınılmaz.
anlamında o kaçınılmaz tabii. Onu yani mutlaka bir finansman
Ya
modeliyle
şimdi Ahmet şöyle bir şey var. Şimdi
desteklenmesi
tabii
gerekiyor.
ya ben mesela işte bir fabrikam var. Ya istiyorum ki işte burada bir dijital ikiz yapayım. İşte dijital üzerinde işte yapay zeka algoritmaları koşsun. İşte o da dönsün işte bu üretim sürecinin nasıl işlemesi gerektiğini optimize etsin. Ama tabii bunları saydığım zaman inanılmaz fazla bir gider var. Ne bu? Bir kere üretim bandının üzerindeki makinelerin buna uygun olması gerekiyor. Ya da onların üzerine çeşitli sensörler yerleştirilebilmesi gerekiyor. Ya da varsa halihazırda sensörler, onların bilgisinin alınabilmesi gerekiyor. İşte orada bu gerektiği zaman yenilikçi sensör teknolojileri belki üretilebilir. Ama bir şekilde uygulanması gerekiyor ve bazı sensörler çok pahalı. Özellikle kimyasal tarafta
Tabii.
kimyasal analizler yapan sensörler oldukça pahalı. Tabii bu sensörleri yerleştirmek de iş bitmiyor. Çünkü sensörleri yerleştirdik. Buradaki verinin bir şekilde toplanabilmesi için bir altyapı gerekiyor. İşte kablo olabilir, işte bazıları wireless veya değişik kablosuz eğitim protokolü üzerinden veriyi iletiyor olabilirler. Tabii bu veriler bir yerde toplanacak. İşte orada toplanacağı yapının bu IoT ve OTink kavramına uygun bir şekilde bu datayı biriktirebiliyor olması lazım ya da başka bir yere servis edebiliyor olması lazım.
Doğru.
Tabii birinin bu dijital ikizi inşa ediyor olması
Nasıl
lazım. İşte
lazım?
onun üzerine bazı mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. İşte yine yapay zeka olabilir ya da rule based çalışan sistemler olabilir. Ne bileyim işte makine sıcaklığı işte ne bileyim işte 90'ı geçtiyse orada işte prosesi durdur ya da işte şöyle şeyler çok sık var. Mesela bir üretim bandında işte mal geliyor konveyör üzerinden. İşte orada bir kesinti varsa işte bunu kamerayla tespit edip işte sıradaki makineyi yavaşlatabiliyorsun.
Evet.
Çünkü makineyi durduramazsın. Çünkü makineyi
Doğru.
durdurup ayağa kaldırdığın zaman çok büyük bir israf oluyor. Hem
Doğru.
enerjiden hem vakitten. İşte mesela bu tip çözümleri çalıştırabilecek arka tarafta algoritmaların set edilmiş olması lazım. Dolayısıyla tabii burada inanılmaz işte yoğun bir yatırım var. İşte o kamera sisteminin oraya kurulması, arka tarafta algoritmaları çalıştıracak bir bilgisayar sisteminin olması ya da işte otonom bir şey yapacaksan işte robot kolların mesela orada işte bazı yerlerde konumlandırılması gibi şeyler olabilir. Ne bileyim üretim bandı üzerinde işte diyelim ki işte hatalı bir ürün var. Bir kamerayla bunun tespit edilmesi, işte robot kolun oradan alması onu gibi birçok senaryo var. Tabii bu işler maliyetli işler. bir kere de bir şirketin
Tabii.
hadi kardeşim gelin dijitalleştirelim yapalım. İşte bu Tesla'nın Çin'de kurduğu fabrikanın maliyetini hatırlıyor musun?
Yok,
Değil mi?
hatırlamıyorum.
Yani milyar milyar dolarlar, evet bir hakikaten karanlık fabrika kurulabilir, robotik süreçler, her şeyin dijitalleştirilmesi mümkün. Ama tabii çok yüksek maliyetler, bunları bir anda yapabilmek çok kolay değil.
2
Ama
milyar dolarmış, evet. Vay.
evet, ama bunları bir yerden başlamak lazım çünkü gittiğimiz yer artık orası. Eğer
Evet.
siz bu dijitalleşmeyi sağlayamıyorsanız bu sektörün bir şekilde dışında kalmaya mahkumsunuz
Aynen
ilerleyen
öyle.
dönemlerde. Çünkü artık şeyi de çok görüyoruz işte. İşte ne bileyim bir yurt dışı firması Türkiye'ye gelip işte bir şey yani biriyle anlaşacağı zaman ilk baktığı şey ne kadar dijitalleştiği oluyor Ahmet.
Evet, doğru.
Çünkü dijitalleşmemiş bir şeyin yönetilebileceğine çok inanmıyorlar.
İnanmıyorlar.
Çünkü şöyle mesela adam gelecek yatırım yapacak. İşte diyelim ki bir fabrika. Fabrika şöyle işliyor. Genelde Türkiye'deki fabrikaların %80'i böyledir. İşte ustalar vardır. İşte diyelim ki fabrikayı 10 tane usta yönetiyordur aslında.
Doğru.
Ama işte o usta bir gitse iş bitti yani orada. İşte o ustanın yaptığı işi bilen başkası büyük bir ihtimalle yoktur. Tabii hal böyle olunca da insanların özellikle yurt dışından gelen şirketlerin yatırım yapma istekleri biraz sınırlı oluyor. Burada da işte dijitalleşmenin bize en büyük faydası bu oluyor. İnsan üstündeki tecrübeyi aslında alıyoruz. Makine öğrenmesi metodolojileriyle bilgisayarlar üzerine yüklemiş oluyoruz. Bu önemli
Aynen öyle.
olan kısım, bu işin sürdürülebilirliği açısından da oldukça önemli.
Aynen.
Evet.
Aslında burada artık yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Çok enteresan bir konuya da aslında gitmek istiyorum. Hani genelde konuştuğumuz birazcık böyle hani mühendislik ürün üretimi anlamında bir çerçevede dolaştı ama asıl sorulardan biri de şu: insanların da dijital ikizleri olacak mı? Hani biraz
Evet.
önce dediğin dijitalleşmede kaçınılmaz bir noktaya doğru gidiyoruz ama uzun bir süredir insanların bile dijital ikizlerinin yaratılması konusu tartışılıyor.
Evet.
Hani bu özellikle hani ciddi anlamda, hani teknik anlamda da yasal prosedürler anlamında da konuşulmaya başlandı. Özellikle sağlık alanında bunun büyük bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Buradaki nokta, önemli nokta hücre, doku ve organ seviyesindeki süreçlerin birleştirilmesiyle her bir bireyin fizyolojik ve patolojik ikizlerinin yaratılabileceği. Yani bu yönde yapılan çalışmalar var. Belki dehşete düşürecek çalışmalar ama teknolojik anlamda bu noktada çalışmalar yürütülüyor. Dijital insan ikizlerinin yaratılması belki hani nasıl diyeyim, bir lokomotifin kopyasının yaratılmasına çok daha karışık tabii ama
O
bu
çok tabii. Çok kıyas kabul
çalışmalar
etmez yani. Çok
yani
farklı.
ama hani bu yönde de artık çalışmalar ve faaliyetler yürütülüyor. Bu noktada tabii ne yapılması gerekiyor? Çok büyük boyutta çok büyük ölçekte verilerin toplanması ve tabii ki bazı yasal prosedürlerin de mutlaka aşılması gerekiyor. Ve şu noktada hani sağlayıcı avantajlar düşünüldüğünde tabii ki sağlık sektörü anlamında da bir insan dijital ikizinin yaratılması oldukça önemli bir potansiyel taşıyor diye söyleyebiliriz.
Yani bir insanın dijital ikizi yaratmak tabii çok şu anın teknolojisiyle pek mümkün değil gibi görünüyor. Tabii ben o DNA vesaire çalışmalarını bilmiyorum elbette. Hani benim gözlemlediğim tarafı daha çok işte bu giyilebilir teknolojiler ya da şey işte vücut üzerinde bazı
Evet.
takılan implantlar sayesinde işte bilgi toplanması ama tabii
Aynen.
bu çok
Yani
daha
aslında
yolun başında
şöyle
çünkü insan
doğru.
vücudu gördüğümüz kadarıyla
Doğru.
hani yine uzmanlık alanımız değil ama çok karmaşık görünüyor. Çok
Evet.
kolay olmayabilir o.
Yani örneğin tabii şu noktada belki avantaj, yani ilk etapta belki şunlar yapılabilir. Hani bazı hastalıkların erken teşhis ve tanısının konulmasında belki bir hastanın ilerleme durumunun simüle edilmesi gibi. O noktalarda büyük avantaj sağlayabilir ilk etapta.
Yani
Onun
evet, orada çok
dışında
haklısın. Olabilecek şeyler bunlar.
aynen bunlar hani tabii bunlarda da çok çok büyük boyutlarda verilerin toplanıp analiz edilmesi ve tabii bazı yasal prosedürlerinde aşılmasından sonra ancak olabilir. Onun dışında işte hani nasıl olabilir? Hani biliyoruz şey uygulamalarımız var. Bu milyonlarca ya binlerce yıl sonra işte kaç yaşında olacağını gösteren çeşitli uygulamalar var gibi. Bu tarz hani daha sağlık sektörüne yönelik uygulamalar olabilir. Bu tarz mobil uygulamalar da hani bir dijital ikiz gibi kabul edilebilir. Bu sorular yani zaman geçtikçe netleşecek gibi ama sağlık sektöründe de bunun kullanılmaya başlanması kaçınılmaz gibi gözüküyor.
Tabii
Spor alanında zaten
var
bahsetmiştik.
zaten. Orada
Zaten var.
dijitalleşme var ama
Aynen.
tabii orada veri toplamak anlamında var. O
Evet.
giyilebilir teknolojilerle, implantlarla veriler toplanması ya da işte Formula
Aynen.
1'de işte araçlar üzerinde. Ama tabii
Aynen.
insanın dijitalleşmesine sanki biraz daha var gibi.
Var.
Ben aslında tabii burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme, dijital ikiz ne gibi girişim fırsatları tabii ortaya çıkartıyor. Burada önemli olan ya da insanlar nerelere doğru yönelmeli konuları da tabii önemli diye düşünüyorum ben. Şimdi konuşmanın ortalarında da bahsetmiştim işte bir standartlaşma ihtiyacı var. İşte bu protokoller ya da işte bu yazılımsal altyapıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri işte A fabrikasında üretilen işte ne bileyim bir fırın daha sonra işte bir boya makinesi, boya robotları ile birlikte bir şekilde birbirleriyle haberleşerek çalışabilmeli ilerleyen süreçlerde. Bunu mümkün kılacak şey belki de işte burada yine güzel bir girişim fikri şu olabilir. Bu farklı aygıtların bir şekilde iletişebilmesini sağlayacak yazılımsal teknolojiler yine önemli olabilir. Burada farklı sensör teknolojileri işte oldukça önemli. İşte dijitalleşmek demek işte bir yere sensör takmak demek. Sensörler ne kadar çeşitli olursa, ne kadar iyi hassas ölçüm yapabilirlerse, ne kadar ucuz olurlarsa o kadar iyi. Dolayısıyla buralarda da büyük fırsatlar olduğu aşikar ki bizim de böyle bir sensör çalışmamız var. Yine işte bahsetmiştim kimyasal sensörler çok pahalı.
Evet.
Biz de bir Ar-Ge projemizde bir kimyasal sensör üretmeye çalışacağız. Hatta proje başladı çalışıyoruz da diyebiliriz. Buralarda büyük fırsatlar var. Yine bu biraz önce bahsettiğimiz gibi işte her yere uygulanabilir modüler bir dijital ikiz altyapısı sağlayabilecek işte bir operatörün işte bu IoT cihazlardan gelen verileri bir şekilde kod yazmadan alıp işte o dijital ikiz üzerine monte edebileceği ya da işte o dijital ikiz altyapısını oturtabileceği yazılımlar tabii oldukça önemli. Buralarda büyük fırsatlar var diye ben düşünüyorum. Buralarda da önemli girişimlerin ortaya çıkabilmesi mümkün. Ve burada iyi
Kesinlikle.
bir ürün çıkartırsan da ciddi anlamda faydalı olacaktır ki Türkiye'de bunu yapan ya da yapmaya çalışan şirketler var aslında. Benim de tanıdıklarım var. İşte biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama halihazırda pazar çok büyük. İnanılmaz. Dünya
Doğru.
çapında büyük bir pazar var ve böyle bir ürün üretirseniz bu evrensel de o evrensel demeyelim de şimdi tabii bilmiyoruz evrenin diğer yerlerinde neler oluyor. Dünya çapında da bir ürün olabilir. Burada tabii şöyle bir sıkıntı var işte Çin'in tabii buralarda da bir aktivitesi var.
Evet.
Oralarda da birçok bu konularda fabrikalar var ama halihazırda ben hala büyük fırsatlar görüyorum bu konularda.
Kesinlikle. Bu noktada özellikle üniversiteler, araştırma kurumları ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patent teknolojilerin sanayiye aktarılması, onun dışında araştırmacı insan kaynağının desteklenmesi ve niteliğinin arttırılması,
En
Onun
büyük
dışında
problemlerden biri de
aynen.
bu Ahmet. İnsan
Bu
kaynağı çok sıkıntılı.
evet aynen bunun geliştirilmesi noktasında ve Ay ve yenilik kavramlarının özellikle artık yeni çağda temel olarak hedef odaklı ve bilgi üretimine çıktıya yönelik olarak tanımlanması çok önemli. Özellikle dijitalleşme noktasında biraz önce senin de belirttiğin gibi fırsatlara ek olarak özellikle bu konularda ön plana çıkıyor. Patentlerin sanayiye aktarılması noktasında, nitelikli insan kaynağına aktarılması noktasında ve özellikle Ar-Ge ve yenilik projelerinin çıktılarının bilgi üretimine ve çıktıya dönüşebilmesi noktasında dijital dönüşüm çok önemli diyebilirim ben de konuşmamın sonunda.
Evet, ben de son olarak tabii bu konularda işbirliği yapmak isteyen hem üreticiler hem de yazılım şirketleri hem de diğer teknoloji üreticileri bana ulaşabilir diyerek kendi reklamımı da yapmış olayım.
Tabii ki.
Ben de son olarak bunu söylemiş olayım. Ya tabii burada hani bu bir saat içinde konuştuklarımız da bu işin çok özeti. Bunun teknik altyapısal kısmını bile oturup konuşsak da bir aylarca konuşuruz. Bu konuda tabii dünyada önemli yayınlar var. İşte bu konuda dergiler çıkıyor, kitaplar çıkıyor. İşte ne bileyim işte özellikle Hindistanlı arkadaşların tabii yoğun çalışmaları var yine bu konularda. Yine Avrupalı şirketlerin önemli projeleri var. İşte çok ciddi anlamda hem bu dijitalleşme ve aslında dijitalleşmeden kastımız işte yaptığınız işin matematiksel formülasyonunu ortaya çıkartmak dediğimiz zaman orada hem bu dijitalleşmenin yapay zeka ile bağlandığı yer oldukça önemli. Buralarda da büyük fırsatlar var diye söylemekte fayda var. Hakikaten hem inovatif ürünler lazım hem de burada ciddi Ar-Ge çalışmaları lazım. Evet, bunu TEDEP de bir şekilde destekliyor. İşte orada öncelikli olanlar arasında. Onun dışında da işte dediğim gibi İşte ITEA, Smart gibi Avrupa Birliği altındaki klasterlerde de bu tip projeler yürüyor. Şirketlerimizin tabii oralara da ilgi göstermesi önemli diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle aynen katılıyorum.
Evet, bu konularda sorularınız olursa Ahmet'e ve bana ulaşabilirsiniz. Evet abi, sen son olarak bir şey söylemek istiyor musun?
Bugün 13. yayınımızı yaptık. Bugüne kadar hani Ar-Ge ve yenilik kavramları kapsamında belli bir farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz çağrıyla. Tamamen gönüllülük esaslı yaptığımız bir çalışma bu. Umarım yaptığımız konuşmalar, değindiğimiz konular biraz da olsun insanlarda biraz ışık yakıyordur. Kafalarındaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı oluyordur. Bugün de yine çok önemli bir konuyu işledik. Dijitalleşme ve dijital ikiz noktasında teknolojik yatırımların ne kadar önemli olduğunu, bu yatırımların o kadar kolay olmadığını ama gelecek anlamında bu yatırımların yapılmasının kaçınılmaz olduğu kesinlikle ortada. Bunu da vurguladık. Ama her şeyin başı nitelikli insan kaynağı. Öncelikle nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, buna sahip çıkılması bu noktada çok önemli bir politik olacak diye düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu kadar.
Evet, ben de buradan tabii son olarak gençlere ya da işte bu alana ilgi duyan herkese seslenmek istiyorum. Tabii bu alanlarda yapılacak çalışmalar oldukça değerli. Tabii bu ardımızda bıraktığımız 3 yılın yıldızı işte veri bilimiydi. Ama artık veri biliminin sektörel uygulamaları daha fazla ön
Kesinlikle.
plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla insanların buralarda bir şeyler yapması, buralarda araştırmalar yapmaları, okumalar yapmaları, işte bu tip şirketlerde stajlar yapmaları gençlerin ya da işte yazılımcıların, teknoloji geliştiricilerin bu tip şirketlerde bulunmaları onların kariyerleri açısından oldukça önemli olacaktır. Çünkü bu iş tüm dünyada geçerli bir iş. Burada bir tecrübe yani çok sizi inanamayacağınız yerlere bile götürebilir
Kesinlikle. Aynen
diyerek
öyle.
herkese teşekkür ediyorum. Bu
Teşekkür
akşam
ediyoruz.
dijital ikiz konusunu konuştuk. konuşulmasını istediğiniz, böyle merak ettiğiniz konular olursa bana ya da Ahmet'e LinkedIn ya da YouTube ya da diğer mecralardan ulaşabilirsiniz. Evet Ahmet, sen mi yapacaksın kapanışı, nasıl yapalım?
Nasıl istersen fark etmez. Herkese teşekkür ediyoruz.
Evet.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.